Türk İdare Tarihi Blok 33. Örneğin İngiltere Büyükelçisince kaleme alınan yıllık raporda dahili nezareti kısmı son derece yuvarlak ifadelerle geçiştirilmiştir. Tanzimat döneminin son reformlarından biri olarak görülen dahili nezaretinin kuruluşundan sonra görev tanımlamasının yapılmadığına dikkat çeken rapor, sadarete yakın ve şurayı devlet ile ortak teşebbüsleri bulunan bir yönetim organı olarak gösteriliyordu. Taşra idaresinden dahili nezaretinin sorumlu olduğunu vurgulayan rapor, nezaretteki encümen ve kalemleri aktararak haşerik sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olduğunun altını çizmişti. Nezaretin başında 1895'ten beri eski Sivas valisi Memduh Paşa bulunuyordu ve paşanın karakteri, dönem bürokrasisinin karakteristiğini çok açık bir şekilde yansıtıyordu. Nezaretin taşraya uzanan kılcal damarları ile bilgi alışverişini her zaman diri tutan paşa, saraya olan bağlılığını bu verileri kusursuz aktarması ile gösterdiği gibi siyasi pozisyonunu yabancı elçiliklere sunduğu kolaylıklarla da desteklemesini bilmişti. 1908 tarihli devlet yıllığına göre nezaret şu birimlerden oluşmaktaydı. Başta nazır ve yardımcısı müsteşar olmak üzere. 1. Tesri-i Muamelat ve Islahat Komisyonu, 2. Mektubi Kalemi, 3. Evrak Kalemi, 4. Muhasebe Kalemi, 5. Matbuat-ı Dahiliye Müdüriyeti, 6. Vilayet Kalemi, 7. Hesabat Kalemi, 8. Kuyudat Kalemi, 9. İstatistik Kalemi, 10. Evrak Kalemi, 11. Vukuat Kalemi, 12. Mürur Kalemi, 13. Pasaport Kalemi, 14. Dahili Nezareti Mübayaat Komisyonu, 15. Sicil-i Ahval Şubesi, 16. Kapı Ketüdanarı, 17. Komisyon Mahsus ve 18. Komisyon Kalemi. Osmanlı Taşrası Dahili Nezareti'nin tekrar kurulurken yürürlüğe sokulan İdare-i Umumiye-i Vilayet Talimatnamesi ile 1864 ve 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnameleri yeniden gözden geçirilmişti. Abdülhamit döneminin sonunda toplam 32 vilayet bulunmaktaydı. Söz konusu vilayet sisteminin dışında kalan beldeler şunlardı. Şarki Rumeli vilayeti olarak adlandırılan bölge, Berlin Antlaşması madde 17'ye göre düzenlenmiş 146 Türk İdare Tarihi, yumuşak G yumuşak G 9 ve eyalet idaresi tayin olunarak 1885 yılında Bulgaristan'la il hakkını açıklayıncaya kadar bir Bulgar prensi ile Baba Ali'nin ortak yönetimini terk edilmişti. Girit'te özellikle ıslahat fermanı sonrasında kademeli şekilde tırmandırılan gerilim neticesinde 1878'de kabul edilen Halep'e fermanı gereğince özerkliği tanınmıştı. Buna göre Adana'nın idaresi Hristiyan bir valiye bırakılırken yardımcılığında biri Müslüman diğeri Hristiyan olan müşavirler tayin edilmişti. Ancak verilen imtiyazlar rahatsızlığı ortadan kaldırmamış ve Baba Ali kazandığı 1897 savaşından sonra dahi dış baskılar neticesinde Adana'nın valiliğine bir Yunan prensinin tayinini ve Osmanlı askerinin adayı boşaltmasını kabul etmek zorunda kalmıştı. 1899 Tunus eyaleti de 1878 sonrası şartlarında Fransa tarafından işgal edilmiş ancak Osmanlı halifesinin hakları mahfuz tutulduğundan eyalet olarak Osmanlı sınırlarında kaldığı varsayılmıştı. Mısır Hıdivli'yi de 1882'de İngiltere tarafından işgal edilmişse de yönetici hanedanın Kavanalılar elinde kalması ve İngiltere ve Osmanlı hükümetlerince atanan komiserlerin denetiminde bulunması bakımından imtiyazlı vilayetler listesinde bulunmaktaydı. Sisam emaretinin özerkliği 1832 tarihinde Sultan II. Mahmut tarafından tanınmış ve yönetim Baba Ali tarafından tayin edilen bir beyle ada sakinlerinden seçilen bir meclise bırakılmıştır. İstanbul payitahtı olması nedeniyle sistemin dışına çıkarılırken Hicaz içinde özel tasarrufta bulunulmuştu. Lübnan, Beyrut, Canik, Kudüs ve İzmit merkeze bağlı ancak imtiyazlar sağlanmış diğer sancaklardı. Osmanlı taşrası, vilayet, sancak, kaza, nahiye ve köy ünitelerine ayrılmış ve sırasıyla vali, mutasarrıf, kaymakam, nahiye müdürü ve muhtar tarafından idare edilmekteydi. Vali, padişah tarafından tayin edilmekte ve başında bulunduğu birimdeki askerlik ve adalet dışındaki tüm alanlarına hükmetmekteydi. Bu kapsamda başında bulunduğu vilayetin huzur ve asayişini sağlamak ve vergilerin toplanması öncelikli görevleriyken eğitim, ticaret, ziraat ve sanayinin ıslahı ve geliştirilmesi, liman ve rıhtımların tesisi, köprü ve yolların inşası gibi bayındırlık çalışmaları, bataklıkların kurutulması, göllerin temizlenmesi, hastanelerin inşası ve kamu sağlığının gözetilmesi sayılan diğer sorumluluklarıydı. Valinin idaresi altındaki diğer vilayet personeli şunlardı. Vali muavini bir süre sonra iki vilayet dışında kaldırılmıştı. Defterdar, mektupçu, umur-ı ecnebiye müdürü, ziraat ve ticaret müdürü, marif müdürü, yol inşa ve bakımından sorumlu, tarik emini, defter-i hakani, tapu kadastro ve nüfus müdürleri, efkaf muhasebecisi ile zaptiyerisi, sancak ünitesinin başında bulunan mutasarrıf ve vali gibi padişah tarafından tayin edilmekte ve kendi sınırları içerisinde aynı vali gibi yetkilere hükmetmekteydi. Muhasebeci ile mali işleri, tahrirat müdürü ile yazışmaları yönlendirmekteydi. Kazalar ise Dahiliye Nazırı tarafından tayin edilen kaymakamların idaresine bırakılmıştı. Muhasebeci ve tahrirat katibi, kaza birimindeki devletin diğer temsilcileriydi. Nahiye ise 200 ve daha fazla haneli köy esasına göre teşkilatlandırılmış. Bu amaçla civar mahalle veya köylerin bir idare çatısı altında toplanması hedeflenmişti. Nahiyenin halk tarafından seçilen bir müdürü ve 8 kişilik meclisi bulunmaktaydı. Köylerdeki dini yapı gerek müdür gerek meclis üyelerinin temsil altı. Ünite 2. Abdülhamit döneminde 1876-1908 yönetim yapısı 147 resim 6.9 Namık Kemal'in oğlu Kudüs Mutasarrıfı Ali Ekrem Bey 1906-1908 cilini belirlemede önemliydi. Vilayet, liva ve kaza ünitelerindeki idare meclisleri Tanzimat döneminde 1839-1876 yönetim yapısı bölümünde işlendiği ve Abdülhamit idaresinde kayda değer bir değişikliğe gidilmediğinden burada ayrıca bahsedilmeyecektir. Abdülhamit Kırmızı, Abdülhamid'in valileri Osmanlı Vilayet İdaresi 1895-1908, İstanbul, Klasik Yayın Evi, Osmanlı Taşra Sistemi düşünüldüğünde hangi yönetim sistemlerinden bahsedilebilir? Belediye, 19 Mart 1877 tarihinde soluk almaya başlayan ilk Osmanlı parlamentosunun ele alıp yasalaştırdığı ilk kanun, Belediyeler Kanunu idi. İstanbul'a gösterilen ayrıcalıklı tutumu oturumlarda kıyasıya eleştiren mebuslar yine de vilayetlerin haricinde İstanbul için ayrı bir kanun hazırlamak isteyen Baba Ali bürokrasinin baskılarına karşı koyamamıştı. Kanuna göre belediye daireleri 14'ten 20'ye çıkarılıyor ve her daire bir reis ve ona bağlı bir meclis tarafından idare ediliyordu. Meclis, bölge nüfusuna göre 8-12 üye arasında değişiyor ve her iki senede bir kura ile meclis üyelerinin yarısı değiştiriliyordu. Tüm şubeler şehre emanetine bağlanırken her şubenin seçeceği iki kişi ile toplanıp İstanbul'un genel sorunlarını tartışacak olan Cemiyet-i Umumiye-i Belediye isimli bir de danışma meclisi kuruluyordu. Şube reisleri seçilen üyeler arasından hükümetçe uygun görülen kişinin ataması ile yapılırken İstanbul şehremini bizzat padişah tarafından belirlenecek ve bu kişi de kendisine bağlı muhasebeci, mühendis gibi ihtisas sahibi kişilerden oluşan bir de şehre emaneti meclisi kuracaktı. Büyük bir heyecanla ilan edilen kanunlar, özellikle 1877-78 Rus Savaşı'nın kaybedilmesi ve hemen akabinde de Düvel-i Muazzama ile imzalanan 1881 Muharrem Kararnamesi ile imparatorluğun yarı sömürgeleşmesinin tescil edilmesi gibi nedenlerden dolayı hayata geçirilip uygulama şansını bulamamıştır. Vilayetler bir tarafa, yapılan tadilat ile 20'den tekrar 10 daireye indirilen İstanbul'un pek çok belediye şubesinde dahi 1877 kanunu bahsedilen nedenlerden dolayı uygulanma fırsatı bulamamıştır. 148 Türk İdare Tarihi, yumuşak G 16. Ünite 2. Abdülhamit döneminde 1876-1908 yönetim yapısı 149-1876 şartlarında Bosna Hersek, Sırbistan ve Bulgaristan'daki isyanlar alışılageldiği üzere uluslararası bir meseleye dönüşmüş. Bu nedenle de devletin iç sorunu emperyal devletlerin başkentlerinde görüşülür olmuştu. Tahmin edileceği üzere görüşmeler, ayrıcalık ve reform talepleri beklentileriyle sonuçlanıyor. Devletten de bunun karşılığında ayrıcalıklı yönetim alanları oluşturması isteniyordu. Islahat Fermanı, 1858 Arazi Kanunu ve 1864 Vilayet Kanunu bahsettiğimiz türden baskılar çerçevesinde uygulamaya geçirilmiş yasal düzenlemelerdi. Ancak kanun-i esası şu bakımdan bu metinlerden ayrılır ki ilanı Batı devletlerini dahi şaşırtmıştır. Yani Batı devletleri daha yerel bir düzenleme için görüşürlerken Baba Ali inisiyatif kullanmış ve zaten yüzyıl başından beri yapmış olduğu reformların tamamlayıcısı olarak gördüğü anayasayı ilan etmiştir. Kanun-i esasının yasama ve yürütme açısından ne kadar padişah merkezli bir otorite kullanımına kapı açtığına yukarıda değindik. Sultan zaten Tanzimat reformlarından duyduğu hoşnutsuzlukla Rikal'in içine düştüğü kısır çekişmeler ve genç Osmanlıların şikayetleri hatırlandığında bunda haklılık payı da büyüktür. İdareyi eline almak istemiş ve bu arzusunu anayasanın kendisine bahşettiği haklarla rahat bir şekilde uygulamaya geçirebilmişti. Parlamentoyu tatil ederken veya sürecin mimarlarını görevden el çektirip sürgüne gönderirken bunların tümünü anayasanın kendisine verdiği haklar çerçevesinde gerçekleştirmişti. Kısaca anayasa içinde barındırdığı hükümlerle bir anlamda sonunu da hazırlamıştır. Sultan Hamid'in şehzadelik hayatı genel hatlarıyla yüzyıllardan beri taht sırasını bekleyen herhangi bir taht varisinden farklı olmamıştır. Aldığı eğitim, hobileri ve çevresinde uyandırdığı izlenimlerde olağan dışı bir farklılık bulunmamaktadır. Yalnız 3. Selim'den itibaren görüldüğü üzere Fransızca eğitim görmek, yabancı basına abone olunan dergiler kanalıyla takip etmek, moda estetik zevklere aşinalık sağlamak zamanın zorlamasıyla programa alınan uygulamalardı. Ancak Tanzimat olaylarına olan yakınlığı iktidarın kullanımına yönelik bir takım düşüncelere sahip olmasına yol açarken Mısır ve Avrupa seyahatlerinin her anlamda büyük bir yenilik olduğu da kabul edilmelidir. 1. Tarafsızlık temelinde bir dış politika izlemek. 2. Mali itibarın tekrar kazanılması için üretim, vergi kaynaklarının geliştirilmek. 3. Özellikle eğitim kanalıyla Müslüman beldelerin devlete daha sıkıca bağlanmasını sağlamak. 4. Adalet ve güvenlik kurumlarının geliştirilmesiyle devlet ile halk arasında sağlam bir bağ oluşturmak. Sultan Abdülhamid'in saltanat politikasını özetleyen maddelerdir. Sultanın 33 yıllık iktidarında bu ilkelerin geçerli olduğu veya hiçbir sonuç alamadığı dönemler olmuştur. Sultan Abdülhamid'in yönetim yetkilerini Baba Ali'den alarak saray merkezli bir yapılanmaya yönelmesi, maiyetinin de genişlemesine yol açmıştır. Gerek mabeyin gerek baş kitabet personelinin sadece sayıları artmamış aynı zamanda prestijleri de son derece yükselmiştir. Saray teşkilatı diğer yanda eklenen yeni birimlerle de genişlemeye uğramıştır. Örneğin devlet işlerini görüşmek üzere üst kurulu şeklinde hareket eden komisyonların sarayda kurulması ve bir anlamda nezaretler yerine karar organları haline gelmesi padişah eksenli teşkilatlanmanın bir diğer yüzü olarak değerlendirilmiştir. Tanzimatla yapılan reformların ve getirilen ilkelerin bizzat uygulayıcıları tarafından yanlış şekilde işletilmesi kul sistemi bu sefer Cağaloğlu'nda serpilecekti. Reşid Paşa'nın bendeleri, kulları gibi önce genç Osmanlıları ne ardından da dönem hünkârı Abdülaziz'in tepkisini çekmiştir. Ali Paşa'nın bir görüşmesinde kimseye güvenemediğinden yetki dağıtımı yapmadığını söylemesi, miras aldıkları siyasal kültürden kendilerini çok da fazla kurtaramamış olduklarını göstermekteydi. Tanzimat bürokratlarının bizzat kendi ilkelerine ters düşmeleri, aralarındaki kırılmaların derinleşmesine yol açmış. Bu ise sadrazam merkezli yönetim anlayışının sorgulanmasına neden olmuştu. Kurumlaşma açısından Sultan Abdülhamid'le önemli atılımlar gerçekleştirilmiş. Adliye nezareti gibi devletin tanzimatla yükümlendiği modern hukuk ilkelerini hayata kazandıran kurumlar tek çatı altında toplanırken, eğitim kurumları ile bürokratik yapının niteliği yükseltilmeye çalışılmıştır. Mülkiye, hukuk, darülfünun ve sayılarıyla beraber eğitim kadroları da gözden geçirilen harp okullarının sisteme yaptıkları katkıya her bir Jön Türk'ün biyografisi örnektir. Ancak yine kurumlaşma anlamında bakılacak olursa saray merkezli yapı, örgütsel çalışmayı, kurumsal adabı zedelemiş hatta haşe ve sansür gibi araçlar, anayasa ile kazanılan temel hak ve hürriyetlerin çok dışında eylemlerin ve dolayısıyla siyasal sosyal kültürün oluşumuna yol açmıştır. İttihatçı muhalifin bir Sultan Hamid gitti, birden çok Sultan Hamid geldi demeleri tamamen siyasal kültürdeki bu eksikliğe hasredilmiş bir teşhistir. Özet 150 Türk İdare Tarihi 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'dan bağımsızlığını alan ilk Balkan ulusudur? A. Yunanistan B. Bulgaristan C. Sırbistan D. Bosna Hersek E. Arnavutluk 2. Aşağıdaki halklardan hangisi anayasa sürecini hızlandıran iç ayaklanmalarda yer almaz? A. Bulgarlar B. Bosnalılar C. Karadağlılar D. Arnavutlar E. Sırplar 3. Aşağıdakilerden hangisi kanun-i esasiye göre yasama ve yürütmenin en önemli aygıtıdır? A. Meclis-i Vükela B. Sadrazam C. Padişah D. Meclis-i Mebusan E. Meclis-i Ayan 4. Kanun-i esaside aşağıdaki kurumların hangisiyle ilgili hükümler bulunmamaktadır? A. Osmanlı Hanedanı B. Sadaret C. Meclis-i Ayan D. Vilayet Meclisleri E. Mabeyn 5. Sultan Abdülhamid'in hedefleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? A. Tarafsız dış politika B. Bireysel teşebbüsü geliştirmek C. Kamu yatırımlarını Müslüman ülkelere yönlendirmek D. Devletin mali itibarını sağlamak E. Devletle halk arasındaki bağları güçlendirmek 6. Yıldız Sarayı mimari anlamda aşağıdaki saraylardan hangisine daha çok benzemektedir? A. Dolmabahçe B. Beylerbeyi C. Topkapı D. Çırağan E. Küçüksu 7. Sicil-i Ahval Şubesi'nin işleri aşağıdaki hangi komisyon tarafından devam ettirilmiştir? A. Teftişat Askeri Komisyonu B. Türk İdare Tarihi 33 No'lu bloğun sonu.